Ruinosuke Akutagawa. Vagon. Seslendiren Akın Altan. Torokko, 1918. Odovara'yla Atami arasına tren yolu döşemeye başladıklarında Roe henüz 8 yaşındaydı. İnşaatı görmek için hemen her gün kasabadan uzaklara kadar gitti. Şantiyedeki bütün olay ufak vagonlarla toprak taşımaktı. Ama bu iş ona son derece ilginç gelmişti. İki işçi önce vagona toprak yüklüyorlar, işleri bitince aracın arkasına biniyorlar, sonra da vagonu yokuş aşağı salıveriyorlardı. Vagon dar rayların üzerinden eğile büküle sanki devrilecekmiş gibi ilerlerken adamların üstündeki iş ceketleri rüzgarda dalga dalga uçuşuyordu. Keşke Rüey de işçi olsaydı. Bir kez bile olsa o da onlar gibi vagona binmek için can atıyordu. Vagon düzlükteki son durağa gelince kendiliğinden duruyor, işçiler hemen iniyor, çarçabuk toprağa etrafa yayıyor, işleri bitince de vagonu yokuş yukarı ite ite tekrar geldikleri tepeye çıkarıyorlardı. Rüey vagona binemese bile onu bir defacık bile olsun itebilmek için dünyaları verirdi. Şubat ayının başlarıydı. Rüey bir akşam kendinden 2 yaş küçük erkek kardeşini ve yine o yaşlarda komşu çocuğunu yanına alarak vagonu görmek üzere kasabanın dışına çıktı. Vagon toz, toprak, çamur içinde akşamın alacakaranlığında öylece duruyordu. Etrafı kolaçan ettiler. Ama görünürde işçiler yoktu. Korka korka rayların bittiği yerde duran vagonu ittiler. 3 kişinin gücüyle vagon yerinden kımıldadı ve tekerler birdenbire gıcırdayarak dönmeye başladı. Çıkan ses Rüey'i önce ürkütmüştü. Fakat 2. denemelerinde bu korkusu geçti. Hep birlikte vagonu tangur tungur iterek yokuştan yukarıya çıkardılar. 20 metre kadar gitmişlerdi ki yokuş birdenbire dikleşti. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar vagonu yerinden kımıldatamadılar. Üstelik vagon da o an yokuş aşağı kaymak üzereydi. Roe 2 yumurcağa işaret etti.
"Hadi atlayın çocuklar."
İtmeyi bırakıp hep birlikte vagona atladılar. Başıboş kalan vagon önce yavaş, sonra gittikçe hızlanarak yokuş aşağı inmeye başladı. Süratle aşağı kayarlarken, önlerindeki manzara 2'ye bölünerek yanlarından hızla arkaya akıyordu. Roe, yüzüne vuran akşam meltemiyle kendinden geçmiş sevinçten uçuyor gibiydi. Fakat aradan 2-3 dakika geçince, vagon yine eski yerine döndü.
"Hadi çocuklar, bir kez daha itelim."
El birliğiyle vagonu tekrar tepeye tam iteceklerdi ki daha tekerlekler dönmeye başlamadan arkalarında bir ayak sesi duyuldu. Ayak sesi miydi neydi demelerine fırsat kalmadan öfkeli bir ses gürledi arkalarında. "Eşek herifler! Kim dedi size o arabayla oynayın diye?" Arkalarında dikilen adam uzun boylu, başında mevsime hiç uymayan bir şapka duran, eski ceketinin üstünde çalıştığı firmanın amblemi yazılı bir hafriyat işçisiydi. Çocuklar korkudan öyle bir kaçış kaçtılar ki adamın farkına vardıklarında ondan 500-600 metre uzaktaydılar. Artık Roy kendisine tembih edilen bir işi yapıp eve dönerken etrafında kimseyi göremese bile vagona 2. bir kez binmeye cesaret edemiyordu. Yıllar geçtikçe çocukluk izlenimleri eski canlılığını kaybetse de, hafriyat işçisinin suratı ve onun karanlıkta hayal meyal görebildiği sarı hasır şapkası, Roe'nin hala belleğindeydi. Olaydan 10 gün kadar sonra, bir öğle üzeri, aynı inşaat yerine, yalnız gitti. Yine vagonların geliş gidişini seyretmeye başladı. Bu kez toprak vagonu değil de, travers yüklü bir vagon, sonradan tren yolu olacağını tahmin ettiği kalın demir rayların üzerinden yukarıya doğru geliyordu. Vagonları itenler iki genç işçiydi. Daha ilk görüşünde her nedense Roy'in onlara içi ısınmış, sanki onlarla kolayca arkadaş olabilecekmiş gibi bir duyguya kapılmıştı.
''Bu insanlar beni azarlayıp kovmazlar.''
dedi kendi kendine ve vagonun yanına gitti.
''Amca, ben de itebilir miyim?''
İçlerinden çizgili tişörtlü olan, başı önünde arabayı iterken, ''Hadi it bakalım.'' dedi. Bu, Roy'in beklediği yanıttı. Hemen işçilerin arasına girdi ve var gücüyle vagona yüklendi. Sigarası kulağının üstünde duran işçi çocuğu pohpohladı. ''Aferin be, sen bayağı güçlü kuvvetli bir delikanlıymışsın.'' Bu arada yol düzleşmeye başlamıştı. ''Tamam, artık itmeye gerek yok.'' Ha şimdi, ha birazdan söyleyecekler diye Roy'in ödü kopuyordu. İşçiler biraz bellerini doğrultarak sessizce vagonu itmeye devam ettiler. Ama artık onun sabrı kalmamıştı. Korka korka sordu.
''Hep böyle itmeye devam edebilir miyim?''
''Tabii canım, tabii. Tabii canım, tabii.'' İkisi de aynı anda söylemişlerdi bu sözcükleri. Roy,
''Ne iyi insanlar?'' diye düşündü.
500-600 metre daha gittikten sonra yokuş yeniden dikleşti. Bulundukları yerin her iki tarafı da mandalina bahçesiydi. Çoğu dalda yeni meyve vermiş sarı mandalinalar güneşi özümlüyorlardı. ''Yokuşlar benim için daha iyi. Çünkü vagonu istediğim kadar itmeme izin veriyorlar.'' diye düşünen Roy, bütün gücüyle yeniden vagona yüklendi. Mandalina bahçelerini geçince yol aşağıya meyillenmişti. Çizgili tişörtlü işçi, ''Atlayın!'' der demez Roy anında vagondaydı. Vagon üç yolcusuyla buram buram gelen portakal ve mandalina kokularını yararak yel gibi yokuş aşağı kaymaya başladı. Roy, ''Vagona binmek itmekten daha keyifli.'' diye herkesin malumu olan düşünceyi aklından geçirirken kimonosunun ceketi rüzgarda dalgalanıyordu. Artık anlamıştı. Ne kadar çok yokuş yukarı iterlerse o kadar çok vagona bineceklerdi. Bambu çalılıklarına gelince vagon sessizce durdu. Üçü birden tekrar ağır vagonu itmeye başladılar. Çalılıklar gitgide koruluğa dönüştü. Her taraf ayaklarının altındaki paslı rayların yer yer görünmesini engelleyecek ölçüde dökülen yapraklarla kaplıydı. Yokuşun tepesine geldiler. Yüksek uçurumun ötesinde çarşaf gibi açılan denizin serin suları göründü. Ve o anda Roy birden köyünden çok uzaklarda olduğunun farkına vardı. Denizi sağ yanlarına alarak tekrar vagona bindiler. Vagon koruluktaki ağaçların altında hızla ilerledi. Fakat Roy önceki gibi sevinemedi. Kendi kendine ''Artık eve dönsem iyi olacak.'' diye mırıldanıyordu. Ama gidilecek yere kadar gitmedikçe ne arabanın ne de işçilerin dönmeyeceğini gayet iyi biliyordu. Kayalıklara açılmış dağ geçidinin yamacındaki hasır çatılı bir çay evinin önünde vagon tekrar durdu. İşçiler içeri girdiler. Bir yandan sakin sakin çay içerlerken, bir yandan da sırtında kundaklı çocuğu olan bir kadınla sohbete başladılar. Roy ise gayet rahatsız, vagonun etrafında şöyle bir tur attı. Vagonun sağlam ahşap kasası sıçrayıp kurumuş çamurlarla kaplıydı. Bir müddet sonra işçiler çay evinden çıktılar. Kulağında devamlı sigara bulunduran işçinin kulağının ardı şimdi boştu ama elinde gazete kağıdına sarılı bir şeyler vardı. İçinde birkaç kuru pasta bulunan bu kese kağıdını götürüp vagonun yanında dikilmekte olan çocuğa verdi. Roy gayet soğuk,
''Sağ ol.''
dedi. Sonradan yaptığı şeyin ayıp olduğunu düşünerek bu soğukluğu gidermek için kese kağıdından bir parça pasta aldı. Ne işte kullandılarsa gazete kağıdı pis pis gaz yağı kokuyordu. Vagonu tekrar önlerindeki meyilden yukarıya itmeye koyuldular. Roy'in elleri arabadaydı ama aklı başka yerdeydi. Yamacı inince önlerine bir çay evi daha çıktı. İşçiler bu çay evine de girince Roy vagonun bir tarafına ilişti ve kara kara düşünmeye başladı. Eve nasıl gidecekti? Çay evinin önündeki çiçek açmış erik ağacına akşam güneşinin solgun ışıkları vuruyordu. Neredeyse hava kararacaktı. Artık boş oturulacak zaman değildi. Sinirden vagonun tekerlerine tekmeler atmaya başladı. Yalnız başına yerinden bile kımıldatamayacağını bildiği halde ıkına sıkına vagonu tek başına itmeye çalıştı. İşçiler geri gelir gelmez travers kalaslarını elden geçirmeye koyuldular. Bir taraftan da gayet kayıtsız Roy'i başlarından sağmak ister gibi konuştular.
''Hadi koçum, artık dönsen iyi olur. Biz bu akşam ilerideki kasabada konaklayacağız.''
Hem geç kalırsan seni evden merak ederler.
Roy ani bir şaşkınlık geçirdi. Şu bu derken işte hava kararmıştı. Geçen sene annesiyle birlikte akşam karanlığında Iwamura'ya kadar gitmişti. Ama şimdi önündeki mesafe onun 3-4 misliydi. Bu yolu tek başına gidecekti. Düşününce ağlayacak gibi oldu. Ama ağlasa da bir faydası yoktu ki. Hem ağlayacak zaman değildi. İşçileri sırf adet yerini bulsun diye şöyle bir selamlar selamlamaz tabanları yağladığı gibi tren yolu boyunca koşmaya başladı. Kendinden geçmiş bir halde epey bir zaman deli gibi koştu. Çok geçmeden koynunda sakladığı kekler onu rahatsız etmeye başlamıştı. Önce onları attı. Hasır sandallar onun koşmasını engelliyordu. Sonra da çıkarıp sandalları attı. İnce çoraplarının altından ayağına taşlar batıyordu. Ama varsın batsındı. Ayakları tüy gibi hafiflemişti ya. Denizi soluna alıp dimdik yokuşu hızla tırmanmaya başladı. Arada sırada ağlama krizi geldiğinde suratı yamuluyordu. Ağlamamak için hıçkırıklarını zorla tutarken genzi sanki içeriden kazınıyor gibi oluyordu. Çalılıkları geçtikten sonra Higane Dağı'nın arkasındaki kızıllık da solmaya başlamıştı. Roy daha da kaygılandı. Döndüğü yolun manzarası, gittikleri yoldan farklı olduğundan mıdır nedir, gözüne çok değişik gelmişti. Artık iyice korkmaya başladı. Terden sırılsıklam olan elbisesi onu engelliyordu. Çılgınlar gibi koşmaya devam ederken, kimono ceketini de çıkarıp bir yana fırlattı. Mandalina bahçelerine ulaştığında iyice karanlık çökmüştü. Roy,
''Canımı kurtarsam yeter.''
demeye başlamıştı. Tökezlese de düşse de koşmaya devam etti. Nihayet karanlığın içinden köy dışındaki tren yolu şantiyesini gördü. Dokunsalar ağlayacaktı ama o yine de ağlamadı. Gözyaşını tuttu ve koşmaya devam etti. Sonunda kanter içinde köye girebildi. Yolun iki yanında sıralamış evler ışıklarını yakmıştı. Buram buram döktüğü terlerin yüzünden nasıl buharlaştığını artık aydınlıkta kendisi de görebiliyordu. Kuyudan su çeken kadınlar, tarladan dönen erkeklerden bazıları, Roy'in böyle soluk soluğa koştuğunu görünce,
''Ne oldu ya? Ne bu hal?''
diye arkasından seslenmişlerdi. Fakat o hiç kimseye yüz vermeden bakkalları, berberleri ve bir sürü dükkanı birer birer arkasında bırakarak koşmaya devam etti. Fakat evinin kapısına geldiğinde artık dayanacak hali kalmamıştı. Kendini tutamadı ve avazı çıktığı kadar ağlamaya başladı. Anne ve babası hemen sesine geldiler. Annesi çocuğu bağrına basarak yatıştırmaya çalıştı. Fakat o debelenerek annesinin elinden kurtulmak istiyor, içini çeke çeke ağlamaya devam ediyordu. Hem öyle bir bağırıyordu ki, sesine konu komşu da çıkıp yarı aydınlık sokak kapısı önünde toplandılar. Babası ve komşu kadınlar da çocuğu susturmayı denediler. Ama nafile. Roy yine bildiğini okudu. Buralara kadar onca yolu,
o karanlıkta tek başına tepmiş gelmişti. Hem de yalın ayak. Şimdi nasıl haykıra haykıra ağlamazdı? O ağlamasında kimler ağlasındı?
Roy, 26 yaşına gelince karısı ve çocuklarıyla Tokyo'ya taşındı. Şimdi dergi yayıncısı bir şirketin ikinci katında editörlük yapıyor. Bazen ortada hiçbir neden olmadığı halde yıllar önce çocukluğunda başından geçen bu olayı hatırlar.
Hiçbir nedeni olmadığı halde mi?
Hayır. Geçim derdiyle didinmekten bıkmış olan bu adamı şimdi de yine yolunun üstünde aynen yıllar önce olduğu gibi karanlık ormanlar ve dik yokuşlar bekliyor.
Son.